Bismillahirrahmanirrahim. Müslümanca Düşünmek programıyla kıymetli dinleyenler, bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Selam ediyoruz sizlere, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Sezai Karikoç Düşüncesinin Temelleri başlıklı ve konulu seri programımızı bu hafta da devam edeceğiz. Geçen hafta Doğu'nun panoramasını irdelemiştik. Bu haftaki konumuz daha sosyal kavramlara giriyoruz. Sezai Karikoç Düşüncesinde toplum ve millet konusunu konuşacağız sizlerle. Programa başlamadan önce iletişim adresimizi hatırlatmak isterim. Müslümancadüşünmek@erkamradyo.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii Türkçe karakterler kullanıyoruz. Yani ü'leri u, ş'yi de s şeklinde yazıyoruz. Bunu hatırlatmak isteriz. Muhammed İkbal Hocam, şöyle bir faraziye geliştirelim. Varsayalım ki Üsküdar merkeze indik. Ve yine varsayalım ki 1000 kişiyle karşılaştık. Bu 1000 kişinin hepsine Müslüman mısınız diye sorduk. Muhtemeldir ki burası Üsküdar olduğundan dolayı bu muhit. Yine varsayalım ki 1000 kişinin 1000'i de elhamdülillah Müslümanım dedi. Sonra ikinci sorumuzu sorduk ve onlara dedik ki peki İslam'a yönelik pratikleriniz nelerdir? İslam için neler yapıyorsunuz? Müslümanca yaşamak için nasıl bir hayatı benimsiyorsunuz ve bunu gerçekleştiriyorsunuz dedik. Muhtelif cevaplar aldık. Ve sonra 3-5 adım geriye çekildik. Bu sefer de kendimize bu toplum bir İslam toplumu mudur diye birbirimize bir soru sorduk. Muhtemel cevabımız sence ne olur? Bu toplum bir İslam toplumu mudur?
Evet, hayır cevabı vermek kolay. Muhtemelen şöyle bir tabloyla karşılaşacağımızı düşünüyorum ben. İslam toplumuna, İslam'a, Müslümanca yaşamaya dair tonları, renkleri, bir takım ipuçlarını, temennileri, duaları, arzu, istek ve niyetleri bulabileceğimiz, fakat bunu bir elbise gibi üzerine giymiş ve tam anlamıyla benimsemiş, hayatın her alanında içselleştirmiş, fertlerin her birinin üzerine düşeni en temel seviyede, en kamil seviyede demiyorum, en temel seviyede hakkıyla yerine getiren ve bu fertlerin birlikteliğinden de toplumu eğer büyük bir insana benzetirsek, o elbisenin, o İslam elbisesinin o büyük insana, yani topluma da tam anlamıyla oturmuş bir karşılığı karşımıza çıkmayacaktır. Kanaatindeyim.
Dolayısıyla toplum genel olarak ortak bir kültürü paylaşan en geniş çerçevede bir insan kitlesi demek. Öyle evet. Tanımlayalım toplumu. Şimdi biz Müslüman olduğunu söyleyen insanların Müslüman olmadıklarını irdeleyemeyiz. Bu bizim ilgi alanımız değil. Fakat İslam toplumunu tanımlar iken bence çok güzel bir ölçü koydun. Asgari ya da en temel seviyede İslam'ın içselleştirilmiş olması, İslam'ın üzerinde bir etiket gibi ya da bir kimlik teki din ismi olarak değil de, İslam'ın hayat nizamı olarak insanların hayatında bir karşılığının, bir tesirinin, kurucu ve etkili bir vasfının, yönünün olması ve bu toplumun kahir ekseriyetinin %100 diyemiyoruz. Çok idealist olur, çok mükemmeliyetçi olur. Kahir ekseriyetinin İslam üzere olması ve İslam için bir şeylere çabalıyor olması o toplumu İslam toplumu kılar. Sadece ideal anlamda değil, gerçek anlamda da böyle, real anlamda da İslam toplumu ancak biz buna söyleyebiliriz. Yani İslam'a kendisini ait hisseden ve bu aidiyetini hayatında pratize eden topluma biz İslam toplumu diyoruz. Peki bu toplumun tebarüz etmiş, açığa çıkmış belirgin vasıfları neler? Bu toplumu şekillendiren amiller, saikler neler? Şimdi Sezai Karakoç, vahiy merkezli bir yaklaşımının da uzantısı olarak vahiy ile şekillendirilmiş, peygamberler vasıtasıyla gerçekleştirilmiş bir toplum modelliyor. Ve bu topluma da İslam toplumu diyor. Bu aslında ilk peygamberden son peygambere kadar aynı olan bir model. Bu çok önemli. İnsanlar değişebilir. Fertler, bireyler, toplumlar, kültürler değişebilir. Ama temel dinamik ilk insandan son peygambere kadar ya da son insana kadar İslam toplumunda bir ahenk oluşu. Bunun ırkla yahut başka unsurlarla bir alakasının olmayışı, dille alakasının olmayışı konusu hayli önemli.
Yani bu modelin iskeleti aynı. İlk peygamberden son peygambere kadar, günümüze kadar. Şunu diyebiliriz, her peygamber döneminde ayrı bir görüntü var gibi gözükse de öz, yani ilkeler değişmiyor İslam toplumunun.
İslam da zaten böyle bir şey. Yani niçin biz bütün peygamberlerin dinine ortak olarak İslam diyoruz? Aslında belki o dönemin şartları gereği fıkıh dediğimiz, şeriat dediğimiz şeyler değişiklik gösterebiliyor ama ilkeler, özler itibariyle, öz itibariyle hepsinde ortak bir payda var. İşte o ortak paydanın adına tevhid üzere yüceltilen, bir peygamberin önderliğinde, öncülüğünde toplanan ve Allah'ın temel kodlarını, temel ilkelerini belirlediği topluma zaten biz İslam toplumu diyoruz.
Zeya Karakoç Üstad bunu vahiy toplumu diye tanımlıyor. Ve vahiy toplumunun her çağda yeni bir üslupla gerçekleştirilebildiğini, bunu da çok güzel, çok veciz bir ifadeyle şöyle niteliyor. Bu modelin bünyesinde kendi kendini ebedi olarak tazeleme mucizesinin olduğunu söylüyor.
Vahyin değil mi?
Evet, vahyin. Çok hoş bir ifade. Kendi kendini ebedi olarak tazeleme mucizesi.
Şimdi bu İslam toplumunda doğal olarak bir başın, bir öncünün, önderin olması gerekiyor. Bu da pek tabii olarak Sezai Bey'de de böyle peygamber olmuş oluyor. Fakat Sezai Karakoç bu peygamber sitesi olarak isimlendirdiği bu modeli, hatta bu ebedi modeli, en azından kıyamete kadar öyle söyleyelim, bu kelime de beni hep rahatsız ediyor. Ebedilik kelimesi.
Beni de. Kadim kelimesi gibi.
Evet.
Bir ara bunları da konuşalım inşallah.
İnşallah. Bu peygamber sitesinin işte uzun dönemli diyelim model olarak kabul etmekle birlikte amacın, ilkelerin gerçekleştirilmesi olduğunu, hani şekli benzerlikler tıpatıp aynı olmayacak elbette dediğimiz gibi.
Hatta bunun iyi olmadığını söylüyor Sayın Karakoç. Bu tıpatıp aynılığın, bu şekli benzerliğin sürdürülmüş olmasının çağlar boyunca da iyi bir şey olmadığını
evet,
söylüyor.
Evet, bunu ilkesel olarak tasvip de etmiyor.
Yani sistemin ruhuna aykırı olduğunu söylüyor bunu.
Aynen öyle. Sezai Bey'in söylediği şey şu aslında. Kültürler değişebilir, diller değişebilir, eşya değişebilir, her şey değişebilir. Ama öz, temel ilkeler asla değişmez. Ve toplum o toplumdur ki bu ilkeleri hayatının kaçınılmaz düsturları olarak kabul etmiştir. Yani İslam üzere olmuştur. Ve o topluma da İslam bir renk olarak hakimdir. İşte o toplum İslam toplumudur.
Karakoç'un ifadesine dönecek olursak, bu bahsettiğin modelin ilk insandan, ilk peygamberden, son peygambere ve kıyamete kadar devam edecek olan bu modelin, yani İslam toplumu modelinin, kimi zaman bunalım dönemleri, kriz dönemleri yaşaması tarihte de olduğu gibi. Ki ben bu yüzyılda, son 200 yılda, son 300 yılda en geniş anlamıyla ümmet açısından değerlendirdiğimizde bu İslam toplumunu, bu bunalım dönemlerinden bir dönem içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. İşte Sel Karakoç da diyor ki bu bunalım dönemleri diyor normaldir. Önemli olan bu bunalım dönemlerinin nasıl aşılacağı. En az hasarla, daha yükseğe sıçrayarak aşılabilmesinin gerektiğini altını çiziyor.
Aslında evet, toplumun insanın doğasına benzeyen bir tarafı var. İnsan nasıl ki zaman zaman hastalanıyor, zaman zaman enerjisi bitiyor ama yeniden tazelenmeye devam ediyor. Tıpkı insanın doğası gibi.
Bağışıklık sistemi zayıfladığında virüsler etkin hale geliyor. Dışarıdan gelen virüsler. Saldırıya açık hale geliyorsun.
Evet, ona yeniliyorsun.
Yeniliyorsun.
Sonra bir ilaç arayışına giriyorsun. Ve bu ilaç arayışında isabet ettiğin zaman, ki bu isabet edişte aslında sana göklerden gelen bir ilaç, şifa orada. Allah çünkü kitabının bir şifa olduğunu söylüyor. Zaten problem şu. İnsanlar, biz Müslümanlar toplumsal olarak hastalandığımız zaman şifayı batıda aradığımız gün hastalığımız daha da artarak zehirlenmeye, öldürücü bir şekilde günden güne zehirlenmeye başlamıştı. Sezai Karakoç tam da bu bağlamda toplumun diyor bu maraz döneminin, bu enerjisinin tükendiği, dizlerinin bağı çözüldüğü, yıkılmak üzere olduğu dönemde çıkış yolu kendisi olmaktadır yine. Kendisini kendisiyle, kurucu metniyle, önder kişilerle, kadrolarla tekrar tazelemesi şeklinde en hayati ilki olarak bunu belirliyor. Şimdi İslam toplumu dedik. İslam toplumu anlayışından bahsettik. Sezai Karakoç düşüncesine göre değerli dinleyenler, bu İslam toplumunun temel özellikleri nelerdir? Buna değinmekte fayda var. Bunları Sezai Karakoç'un özellikle Yapı Taşları ve Kaderimizin Çağrısı kitabından edinebiliyoruz. Şöyle maddelersek, İslam toplumunda insan önceliklidir her zaman. İnsanlar bir sayı olmaktan ziyade fert fert, her şeyden önce bir şahsı manevi, bir İslam kişiliği, bir bütün oluştururlar.
İnsanlık tarihinin ilk yeryüzünde sahneye çıkışından bugüne kadar bir insan toplumundan bahsedeceksek, bu insan toplumunu yarattığını en iyi terbiye eden Allah Azze ve Celle vahiyle ve peygamberleri aracılığıyla tebliğ edip, terbiye edip insan toplumunu İslam toplumuna dönüşmesini arzu ediyorsa, bu İslam toplumunun vücut bulabilmesi, amacına ulaşabilmesinin yegane temel taşlarından bir tanesi, her bir Müslümanın fert bazında bir kişilik, bir karakter sahibi olduğunun altının kalınca çizilmesi gerekiyor. Biz bunu Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda insanın kendisine dair o öznelik anlamında verilen sorumluluğu, hem hilafet anlamında hem diğer anlamlarda karşılığını birçok ayette bulabiliyoruz.
Tabii insanın şahsiyetine, insanın onuruna saygı duymak, duyulması İslam toplumunda yine temel prensiplerden bir tanesi. Zaman zaman yaptığım okumalarda Muhammed Hocam şöyle ifadelere rastlıyorum. Bunlar İslam mütefekkirleri olarak bize sunulmuş ya da kendilerine sunan insanlar. Ve çok rahatsız oluyorum bu ifadeden. Açıkçası çok kibirlice buluyorum. Müslüman yığınlar diyor. Müslüman yığınlar üst üste vurgulayarak. İnsanların, Müslümanları bir yığın gibi üst üste yığılmış, deri parçaları gibi tabir caizse gören, telakki eden düşünce yazılarından bahsediyorum. Bunlar doğru ifadeler değil, doğru tanımlamalar, doğru tespitler değil. Şimdi insanın özgürlüğü, eşitliği hakeza İslam'da önemli bir prensip dedik. Yani muhterem Nebi Aleyhisselam da bir tarağın dişlerine benzetiyor. Diğer toplumlarda böyle değil. Mesela doğuda kast sistemi var. Batıda aristokratlar, oligarklar vardı. İşte seçkinler sınıfı,
işçi sınıfı,
zenginler sınıfı, işçi sınıfı,
asker sınıfı ve benzeri farklı
tanımlar. Şimdi komünizm ya da sosyalizm tabii ki türer. Onların değer yargıları bunu zorunlu kılıyor. Adamlar eziliyorlar çünkü. Kadının ruhunun şeytan olarak, şeytan ruhu olarak tanımlandığı bir toplumda feminizmin çıkması olağan bir şeydir. Ama sen bunu Müslüman topraklara getirdiğin, naklettiğin zaman tam bir dumur uğratma olur. Çünkü senin dinin böyle bir şey söylemiyor ki.
Veya Hindistan'da, o bölgede kast sisteminin olduğu, doğuştan hangi sınıfa aitsen o sınıfın statülerine yönelik kabul edildiğin bir coğrafyada reenkarnasyon inancının ortaya çıkmasından daha tabii ne olabilir? Çünkü adam bir sonraki dünyaya gelişinde daha iyi bir kasta gelebileceğini
teselli ediyor kendisine.
Kötü yaşadığı hayatını daha kötü bir kasta geleceği gibi bir inanç sistemi kuruyor.
Evet.
Yani batıl, batılı tetikliyor. Üzerine batıl bina ettirmiş oluyor.
Yine bu toplumun temel alamet-i farikası diyebileceğimiz vasıflarından bir tanesi vasat olmak. Ne aşırı ruhçu, ne aşırı maddeci, maddeyle mananın ahengini sağlayan vasat bir ümmet, bir topluluk oluşu. Ve dolayısıyla bu vasatlığın da kendisinde ahlaki bağlamda, ahlaki düzlemde erdemli oluşun, çünkü erdemler vasattadır, ortadadır erdemler. Yani cimrilik bir uçtur, savurganlık bir uçtur, cömertlik itidal çizgisidir.
Dengedir.
Dengedir. Dolayısıyla İslam toplumunda insan psikolojisinin anlamı ve hareketlerinin mikyası, ölçüsü erdem. İslami bir erdemden bahsediyoruz tabii.
Size Karaköç'e göre Mehmet Akif Hocam, İslam toplumunun bir başka özelliği, dini bağlamda bir başka özelliği, ruhban sınıfının olmadığı, dinin de belli seçkinlere ait olmadığı, toplumun tamamının sahip çıktığı bir değerler sistemi olarak dinin hayatın içerisinde var olduğu.
Toplumun bütünüyle katıldığı.
Evet, toplumun bütünüyle katıldığı. Çok çok güzel bir ifade.
Evet, bütün topluma hakim olan, bütün toplumu şekillendiren, yani Peygamber Efendimiz dönemini hatırlayalım. Her bir ferdin aynı zamanda mücahit olduğu bir toplum.
Bundan dolayıdır ki, o yüzden İslam toplumu, toplumda ortaya çıkacak kötülükleri için önceden önlem alır.
Evet.
Her şeye rağmen ortaya çıkan kötülükler olduğu zaman da o kötülükleri ortadan kaldıran bir mekanizma, bir hukuk ve bir toplum düzenine sahiptir. Bunun bizdeki şifre adı, karşılığı, işte emri bil maruf, nehyain münker. İyiliği emretme, kötülükten sakındırma. Beni şey çok etkilemiştir Akif Hoca. Sahabenin birbiriyle karşılaştığı zaman Asr suresini okuması var ya birbirine.
Çok manidar.
Müthiş. Ben Asr suresinde bir toplumun temel dinamiğini buluyorum Akif Hoca. Düşünsene. Bir toplum düşün, İslam toplumu, iman eden bir topluluk. İnnellezîne âmenû ve âmilussâlihâti. İman sadece yetmez. Salih amel işleyen, değen her alanla ilgili o fertlerin sürekli birbiriyle hayırda yarıştığı, salih amel işlediği, sorumluluk sahibi bir İslam toplumu fertleri, bitti mi bitmedi, birbirlerine hakkı tavsiye eden, ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabr,
ve hak yolunda sabretti.
Ve o hak yolunda, o cehd etmede, o gayrette karşılarına çıkabilecek, ama dışarıdan ama içeriden her türlü zorluğa, meşakkate karşı aktif bir sabır. Pasif bir sabır da değil bu. İşte İslam toplumunun gerçekten özünün Asr suresi bendeki karşılığı.
Evet. İslam toplumu aslında şöyle bir şey, hülasası. İslam, kişinin kendisini Allah'a ait olarak seçmesi demek. Allah'ı seçmesi demek. Ve bir kişi Allah'a ait olduğunu seçiyorsa ama dini bölüyorsa, bir kısmını önemseyip bir kısmını önemsememeyip, bunu gafletle alakalı bir şey değil bu. O zaman işte bu insan nifak üzere olmuş olur bu nifak toplumda yayılmaya başladığı zaman bunun Türkiye'deki bariz merkez noktası laiklik düşüncesidir. Toplum bunu kanıksamaya başladığı zaman bu toplum İslam toplumundan nifak toplumuna doğal olarak dönüşür. Ve ondan sonra İslam toplumu olduğunu iddia etme hakkı yoktur. Tam da problem budur. Bunu layıkıyla içselleştirememiş bir elbise gibi değil, bir deri gibi üzerinde taşımayan insanlar, mesela emir bil maruftan bahsettin, bunu yapmaya başladığı zaman insanlar bunu hazmedemiyor. Ve bu sefer emir bil maruf ve nehyen münker yapmayı kendisine vazife edinen insanların da saygınlığı dumura uğruyor, inkıtaya uğruyor. Ve dolayısıyla toplum tamamen birbirine güvenmeyen, değil hakkı ve sabrı tavsiye etmek ve birbirine güvenmeyen de birbiriyle bağ olmamak demektir. Birbiriyle bağ olmamak demek de birbirini sevmemek demektir. Ve böyle bir İslam toplumu çok tabii ki İslam toplumundan çıkacaktır.
Birbirinizi sevmedikçe gerçek ima etmiş olamazsınız.
Toplumsal kavramlar dediğimizde değerli dinleyenler, sadece toplum değil, aynı zamanda millet, ulus, kavim, ümmet, birçok kavramları aynı zamanda bunlar dile getiriyor. Millet kavramına da temas etmekte yarar var. Millet kavramı çok çok konuşulan bir kavram ve çok çok tanımı yapılan bir kavram. Kimisi milleti tanımlarken, millet kavramını tanımlarken dili esas almış, kimisi tarihi esas almış, kimisi ırkı, coğrafyayı vesaire çeşitli unsurlarla millet kavramını temellendirmiş, tanımlamış. Sezai Karakoç düşüncesini konuşuyoruz. Bu bağlamda Sezai Karakoç milleti nasıl tanımlıyor? Buna baktığımız zaman Sezai Karakoç'un millet anlayışı tam da Kur'ani bir millet anlayışıdır esasında. Çünkü Sezai Bey'in millet anlayışı İslam'dan mülhemdir. Yani o millet kavramını herhangi bir ırkla, herhangi bir dille yahut herhangi bir coğrafyayla sınırlandırmaz. Bunları aşar. Kur'an-ı Kerim'de tüm inananlar toplumunu ifade etmek üzere de yer almasından dolayı millet, toprak, dil, ırk realitelerinin, evet bunlar toplumun gerçeği, bunların üstünde inanç ve bir de önemlisi ülkü beraberliğini ifade eden bir kavram olarak tanımlar. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de millet herhangi bir kavim olarak değil, bugün ulus diyoruz mesela, bu aslında kavmin karşılığı. Kur'an-ı Kerim'deki millet, millete İbrahim'den hatırlayın. Allah millete İbrahim'den olmaya davet ediyor insanlığı, müminleri. Bir inancın etrafında toplanan topluma millet diyoruz.
Akif Hoca, Bernard Louis bile milleti Arapça kökeninden yola çıkarak tanımlıyor.
Evet, evet.
Enteresan. Diyor ki belirli bir sözü ya da vahiy kitabını kabul eden insan topluluğu diye tanımlıyor Bernard Louis bile.
Şimdi bu batıda, Avrupa'da nation kelimesi var. Nation. National diyorlar ya.
Evet. Kavim kavramına daha yakın aslında baktığımızda.
Evet, nation. Yani ırk.
Irk.
Şimdi Sezai Karakoç bu nation'ın kavramının, kelimesinin millet kelimesine tekabül etmediğini, bunu karşılamadığını ifade ediyor. Batı'nın millet kavramı ile İslam'ın millet kavramı arasında büyük bir farkın olduğunu söylüyor. Yani Batı'nın millet dediği şey aslında senin de ifade ettiğin gibi kavim yahut ulus da diyebilir miyiz?
Evet, ulus daha örtüşüyor.
Evet, ulus.
Günümüz Türkçesi üzerinden değerlendirdiğimizde ulus.
Kavim çünkü Arapça. Evet. Ulus Türkçeleştirilmiş en azından kullanılan bir kelime. Dolayısıyla aslında bugün toplumda var olan, yaygın olan millet kelimesi İslami değil. Kur'ani değil. Çünkü millet bizim kelimemiz, Müslümanların kelimesi ve bizim kitabımızda yer alan bir kelime. Ve bizim kitabımızdaki tarifi dediğimiz gibi bir inanç etrafında toplanan topluluk demek. ümmet kelimesinden de bu anlamda farkı var milletin. Ona da birazdan değiniriz inşallah. Dolayısıyla İslam milleti Arap olmak, Türk olmak, Çerkez olmak, Arnavut olmak vesaire hepsinin üzerinde bütün bu ulusların yahut kavimlerin ortak değeri olan bir şey ifade ediyor. Hatta sadece ulusun değil, İslam milleti kavramı öyle bir kavram ki mezhepleri, tarikatları, cemaatleri hepsini de içine alan, içinde eriten, yek vücut hale getiren bir kavram. İslam milleti diyoruz. Dolayısıyla bir Müslüman için herhangi bir ırkın milliyetçiliğini yapmak olacak iş değil. Eğer bir Müslüman milliyetçi olacaksa Kur'an'ın ifadesiyle İslam milliyetçisi olabilir. Doğru mu?
Doğru Akif. Çünkü hani Karakoç'un altını çizdiği bir şey var ya bu noktada. Yani İslam'ın millet anlayışıyla Batı'nın millet anlayışını kıyaslarken şunu söylüyor. Arada çok büyük farklılıklar var. Şimdi bir tarafta bakıyorsun, insanın doğuştan getirdiği, seçme şansının aslında hiç olmadığı. Öyle ya Akif Hoca. Sen anneni babanı seçtin mi? Hangi ırktan olacağını seçtin mi? Hangi coğrafyada doğacağını seçtin mi? Başta güzel bir şey yaptın ya. Hani milletin tanımını genelde nasıl yapıyorlardı? Dil, edebiyat, tarih, ırk, coğrafya temeline dayanan bir tanımlama. Ne enteresan. Bunların çok büyük bir çoğunluğunu insan seçemiyor. Doğuştan seçme hakkına sahip olmadığı şeyler bunlar. Dolayısıyla bir insanın doğuştan seçme hakkına sahip olmadığı meseleler üzerine kendisini tanımlayan ve kendisinin de içinde bulunduğu o büyük aileyi, toplumu tanımlayan ve buna bir üstünlük atfeden anlayış, bir birliktelikten daha çok aksine ilkel bir bölünme, bir parçalanma düşüncesi demektir. Iskalanan şey bu.
İnsanın hani edinilmiş bilgiden bahsederler ya, edinilmek. Yani ne demek? İnsanı üstün kılan şey cehd ve gayreti neticesinde elde ettiği şeydir. Yani bir insan, diyelim ki bir sınıf var, üstad, 10 tane öğrenci var orada. 10 tane öğrencinin 2 tanesi onların ifadesiyle yatıyor. 2-3 tanesi de gece gündüz çalışıyor. Dolayısıyla burada ne var? Bir cehd var, gayret var. Ve üstünlük ancak bu şekilde oluyor. Doğal olarak verilen şeylerde, kendin seçmediğin şeylerde bu bir üstünlük vesilesi sebebi olmuyor. Bu bir lütuf oluyor sadece herhangi bir orada seçici bir şey varsa. Dolayısıyla millet temelinde zaten Kur'an-ı Kerim bizi defalarca hani bu bağlamda uyarmıştır. Hepimizin Adem'den geldiğimizi, onun toprak olduğumuzu hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadislerde, peygamberimizin örnekliğinde biz İslam'da bunu ilke olarak, prensip olarak benimsemişizdir. Hatta peygamberimizin dahu ilennar diye bir şeyi var hocam. Yani evet. Bırak onu, cehenneme kadar yolu var anlamında. Bunun hatırası var. Uzun ama kısacası şu. Selman-ı Farisi'nin, Bilal-i Habeşi'nin, işte Suheyb-i Rumi'nin olduğu, bunlar farklı kavimlerden bir toplulukta bir Arap geliyor. Daha doğrusu asabiyetçi bir adam geliyor. Irkçı bir adam geliyor. Ve bakıyor ki mescitte insanlar, Medine'de gerçekleşiyor bu hadise. Orada bir mescitte insanlar, Müslümanlar gayet normal, kardeşçe konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. O da diyor ki, ey diyor Kureyşliler, şu diyor Suheyb, şu Bilal, bunlar Selman, ne yaptılar da sizinle aynı seviyede geldiler? Bunlar köle değiller miydi? Bunlar nasıl sizinle böyle konuşabiliyorlar diyor. Muaz bin Cebel, Allah ondan razı olsun, o sahabilerin üzüldüğünü fark ediyor. Mahcup oluyorlar. Boyunlarını büküyorlar. Adamın yakasına yapışıyor, sürükleye sürükleye mescide götürüyor. Diyor ki, seni Resulullah'a götüreceğim. Bu durumu ona söyleyeceğim. Eğer bu durumu tasvip etmezse benden çekeceğim var diyor adama. Sürükle sürükle bunu mescide götürüyor. Efendimiz de o esnada hutbe veriyor. Bekliyorlar. Hutbeden sonra işte Resul-i Ekrem iniyor. Diyor ki ya Resulullah, bir durum var, arz etmek istiyoruz. Buyurun diyor Efendimiz. Bu adam diyor böyle böyle şeyler söyledi. Suheyb'e, Bilal'e, Selman'a. Kardeşler de rencide oldular. Ne yapmak lazım diyor. Öyle ifade edelim. Efendimiz öyle sinirleniyor ki, öfkeleniyor ki. Muaz bin Cebel rivayetinde şunu söylüyor. Yüzü kıpkırmızı kesildi. İki kaşın arasından damar patladı. Kabardı diyor. Hemen indiği yere tekrar çıktı. Ve ey insanlar, bu ne haldir? Siz bir Adem'in çocuklarısınız. Hepiniz topraktansınız. Üstünlük takvadadır diyerek sözlerini tamamlıyor. Ve hutbeden tekrar indiği zaman Muaz bin Cebel Resul-i Ekrem'e diyor ki ya Resulallah diyor, ne yapayım bu adamı diyor. İşte orada diyor dahu ilanlar, bırak o ney Muaz, cehenneme kadar yolu var diyor. Ve bu ifadeyi Efendimiz çok nadir kullandığı ifadelerden bir tanesi. Dışlıyor adamı. Şimdi böyle bir peygamber, böyle bir kitap. Şimdi ben sana soruyorum. Bir insan, bir Müslüman daha doğrusu, kendisini İslam'a nispet eden bir insan, ırk üzerinden bir üstünlük taslama hakkına sahip midir, değil midir? Velev ki tasladı. Bunu bile bile yapması neyin ifadesidir? Ne anlama gelir sence?
Bu şeytanın yolundan gitmenin ifadesidir.
Harika.
Şeytanı merkeze almanın ifadesidir. Çünkü yaratılmışlar içerisindeki ilk ırkçı, o topraktan, bense ateşten yaratıldım diyerek seçme özelliği olmayan yaratılışına atıfta bir üstünlük addeden şeytana mahsustu. Böyle söyleyebilirim ancak yani.
Evet. Şimdi Fransız İhtilali ile beraber geçen hafta da kısaca temas etmiştik. İnsanlar uluslara ayrıldılar aslında. Dağıldı. Her ulus bir devlet kurdu. Ve bu ulusluk, ulusallık bizim ülkemize nakledilirken millet kelimesiyle hocam
aktarıldı. Evet.
Aktarıldı. İşte Boşnak milleti, Türk milleti, Laz milleti vesaire vesaire, Arap milleti diye. Dolayısıyla millet kelimesi tam da bu anlamda tahrif edilmiş oldu.
Tahrif yani, edilen kelimelerden bir tanesi.
Tabii Müslümanca düşünmek bağlamında hassasiyet gözetilmesi gereken bir mesele.
Yerli yerine tekrar oturtulması gereken kavramlardan bir tanesi.
Niye?
Millet.
Mesela şöyle bir şey değil. İşte biz mebus mu diyelim, milletvekili mi diyelim? Ya da bunun gibi hani Türkçe'de günlük hayatımızda her şekilde kullandığımız mefhumu aynı olan bir şey değil bu. Bu bizzat bir fikir akımı oluşturan, fikirlerimizi doğrudan etkileyen bir kelime. Bu anlamda çok önemli. Dolayısıyla ulus ve kavim ırkı ifade ediyor. Millet inancı ifade etmiş oluyor.
Etmeli, öyle olmalı.
Evet.
Bugün yanlış kullanılıyor. Az önceki verdiğin o Allah Resulü'nün hutbedeki söylediğin şeyi düşünüyorum ben. Şu anda sen cümleleri konuşurken aklıma hemen Sezai Karakoç'un şu tanımlaması gelmişti. Buradan bahsederek de meseleyi toparlamış olalım. Karakoç diyor yani İslam'ın insanları iç içe dairelerden ibaret olduğunu söylüyor. İslam insanları iç içe dairelerden ibaret görüyor diyor Sezai Karakoç. Kur'an'dan yola çıkarak. Birinci daire diyor, Kur'an'daki ifade edilen hitap şeklinden yola çıkarak, ey insanlar diye tüm insanlığa seslendiği için diyor, birinci daire diyor, insanlık dairesi. Ve bu insanlık dairesi, biz programımızın ilk bölümünde de toplumu konuşurken insan toplumu demiştik. İnsan toplumunun İslam toplumuna dönüşmesinden bahsetmiştik. Aynen bu bağlamda da bu dairenin birincisi, en büyük dairesi insanlık dairesi. Ve insanlık dairesi Kur'an'daki ifadeyle tek bir asıldan geliyor. Adem, Adem'in soyundan gelmesi. Bu manada dillerinin farklı olması, renklerinin farklı olması, vücut yapısı ve cinsiyetlerinin farklı olması, yani senin doğuştan seçemeyeceğin bütün bu farklılıkların hepsi aslında bir rahmet için, tanışıp kaynaşabilmek için, birbirine yardımcı olabilmek için, bir üstünlük özelliği sebebiyle değil. Kur'an üstünlük meselesini bu bağlamda, yani din karşısında aynı sorumluluk sahibi olma, aynı vazifeyle, aynı misyonla karşı karşıya alma, kalma anlamında tanımlıyor. Birinci daire insanlık dairesi. İkinci daire ise millet dairesi. Burada da İslam milleti, İslam milleti ve küfür milleti diye ikiye ayırıyor. İki ayrı milletten bahsediyor. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak millet dediğimizde İslam milleti ve bunun karşısında küfür milletini görmüş olacağız. Burada kastettiğimiz yaratılıştan bize gelen ırk, kan, renk, dil ve benzeri şeyleri reddetmek değil. Hayır, bunu kastetmiyoruz. Millet dediğimiz şeyi meydana getiren esas faktörün inanma olduğunu belirlemeye çalışıyoruz sadece.
Evet.
İnancın
evet.
üzerine kurulu bir şey olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla İslam milleti, Akif, ilk insandan başlayarak bugüne kadar Allah'ın varlık ve birliğine inanan, peygamberleri ve kutsal kitapları tanıyan dostum, her dönemde peygamberinin getirdiği vahiy gerçeklerini benimseyip onu hayatına bir nizam olarak, bir düzen olarak, bir İslam toplumu olarak inşa eden büyük inanmışlar topluluğu.
Evet, inanmışlar topluluğu. Bu güzel bir ifade oldu.
Büyük inanmışlar topluluğu.
Ve bunun Afganı, Arabı, Acemi, Türkü, Kürdü yok.
Yok. Amerikalısı da yok.
Tabii.
Malcolm X Harlem'in sokaklarında siyahi bir Afro-Amerikalı olarak Müslüman olduğunda, ki o Müslüman olduğu ilk hali ırkçı bir İslam versiyonuydu Amerika içerisinde pazarlanan, ama Mekke'ye ziyarete geldiğinde orada bir beyazla bir siyahın aynı secdeye, aynı Rabbe karşı eğildiğini, bir sarışın renkli gözlüğüyle aynı kaptan yemek yediğini gördüğünde, işte o zaman gerçek anlamda o imanı yakalamıştı Malcolm. Dolayısıyla iman söz konusu olduğunda dostum, Londra'nın sokaklarında gezen Tony Blair'in kız kardeşi Müslüman olan da bizim kardeşimiz oluyor. Dünyanın en tehlikeli yerlerinden sayılan Brezilya'nın arka mahallelerinde Müslüman olan da bizim kardeşimiz oluyor. Dünyada coğrafyaları olmayan gezen de bizim kardeşimiz oluyor. Ama küfür milletinden olduktan sonra aynı kandan geldiğimiz
babamız bile
tıpkı Allah Resulü'nün sahabelerinin Bedir'de de karşı karşıya geldiği gibi bizim milletimizden olmuyor.
Şimdi
bizim kardeşimiz de olmuyor.
Öğrenciyken bu ulus kavim meselelerini çok fazla içselleştirmiş bir arkadaşım vardı hocam. Bir gün ona biraz da takılmak için şöyle bir soru sordum. Öyle bir faraziye vardır ya işte, dedim ki bak bir gün işte denizin ortasındasın. İki kişi boğuluyor. Bunlardan bir tanesi inançsız bir Türk. Bir tanesi de Müslüman bir İngiliz. Dedim hangisini kurtarırsın dedim. Bana ne dese beğenirsin ya. Düşündü önce. Soru zor geldi, düşünebiliyor musun? Soru zor geldi adama. Kızardı yani böyle. Ya dedi, ben dedi Türk'ü kurtarırım, onu Müslüman yaparım dedi. Yani maalesef bu ulus meselesi.
Rabbimiz bizi modern çağın getirmiş olduğu bu arızalardan, hastalıklardan, inancımızın temel dinamiklerinden olan bu meselelerde yoldan sapmalardan bizi muhafaza eylesin inşallah.
Amin. Bir de ümmet kavramı var. Zeyd Karakoç millet ile ümmetin de birbirinden farklı olduğunu söylüyor. Hatta şöyle bir hatıram var benim üstad. İşte öğrencilik yıllarında yine Sezai Bey'i Allah selamet versin ziyaret ederdik. Kitaplarını da okurduk. Ben bir defa kendisine sormuştum. Yani ümmet olarak mı demiştim? Böyle bir ibare geçmişti. Yok, ümmet demiyorum dedi. Ümmet dedi. Peygamber'e tabi olmuş İnsanlar. Ben İslam milletinden bahsediyorum dedi. Çok etkilenmiştim ben o dönemde. Yaş itibariyle de oturtamamıştım. Yani çünkü biz de ümmet millet çok da ayrım yapmıyoruz ama Sezai Karakoç aslında isabet ediyor. Şöyle bir ayrım yapıyor. Ümmeti millet içinde özel bir daireye alıyor. Yani diyor ki İslam milleti ilk inanandan son inanana kadar tek bir millettir. Ümmet ise peygamberler özelindeki topluluklardır.
Yani Hazreti Musa'nın ümmeti, Hazreti evet. İsa Aleyhisselam'ın ümmeti,
tabii.
Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti gibi.
Aynen o şekilde. Ama Hazreti Musa'nın ümmeti de, Hazreti İsa'nın ümmeti de yahut Efendimizin ümmeti, yani bizler de aslında tek bir millet teşkil ediyoruz. Ümmetler daha peygamber merkezli bir tanımlamaya giriyorlar.
Yani o zaman şöyle diyebiliriz. Sezai Karakoç millet kelimesiyle bu bahsettiğimiz inanmışlar topluluğunun çevreden merkeze doğru, ümmet kelimesiyle ise merkezden çevreye doğru tanımladığı bir fikir. Bu, ama buna değindiğimiz iyi oldu. Sezai Karakoç'un bu düşüncesini paylaşırken aslında bu fikri de konuşmuş oluyoruz. Çünkü bugün mesela biz belki milliyetçilik kavramının, millet kavramının yanlış kullanılmasından dolayı, batıl artık kullanılmasından dolayı, ırkçılık olarak kullanılmasından dolayı mesela biz artık daha çok ümmet kavramını kullanıyoruz. Ona sığındık. Onu hep gündemimize alıyoruz. Millet lekelendiği için.
Fikrimizi böyle ifade ediyoruz.
Fikrimizi artık böyle ifade ediyoruz. Biz ümmetiz diyoruz. Ümmet üzerinden söylüyoruz. Ama Sezai Karakoç'u değerlendirirken en azından kavramsal tespit anlamında milletin ne olduğunu, ümmetin ne olduğunu bu şekilde altını çizmekte fayda
var. Yani mesela Türk milleti diyoruz. Evet, Türk milleti. Ama aslında bu da bir tanımlamadan ileri geliyor. Yani milleti, ulusu, kavmi, ümmeti vesaire, bunları tanımlayanlar, sosyologlar diyelim, bilim adamları diyelim, filozoflar diyelim, fark etmez. Bir şey tercih ediyorlar hocam. Mesela kültürel birliktelik diyor, değil mi?
Evet.
Kültürel birliktelik dediğinde doğal olarak Türk milleti, Arap milleti oluyor. Yani bir kültürün etrafında toplanan insanlar.
Milleti böyle tanımlarsan.
Milleti böyle tanımlarsan. Ama vahiy ona bir tanım veriyorsa, İslam dinin ona bir tanım veriyorsa, böyle bir tanımlama yapma hakkın var mı? Yok.
Yok. Çünkü o zaman sen de çok farklı kültürlere sahip olan, bugün Türkiye'deyiz mesela diyelim ki, Türk olduğumuzu, Kürt olduğumuzu, Laz olduğumuzu, Çerkez olduğumuzu düşün. Senden çok daha farklı kültüre sahip olan ama Müslüman olan bir Yemenliyle, bir Pakistanlıyla, bir Mağripliyle kültürel farklılığın olmasına rağmen sen aynı milletin mensup olmuş oluyorsun.
Tabii. Dolayısıyla ulus, devlet bağlamında da bunu düşündüğümüz zaman, devlet bazında, ulusu esas alan devletler var oldukça ve içlerinde farklı uluslar, unsurlar bunlar barındırmaya devam ettikçe, onları bölmek, parçalamak isteyen insanlar, güçler bu duyguları, bu düşünceleri kışkırtmaya ve insanlar da birbirlerinin hangi ırktan olduğunu merak etmeye, bunu bir üstünlük, altlık vesilesi, sebebi kılmaya devam edeceklerdir. Umarız ve dileriz ki Allah Tebarek ve Teala bizleri kendi koyduğu nizam üzere İslam milletine eriştirir, Müslümanları vahdet üzere aziz kılar ve onları ebedi nimetlerle nimetlendirir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselam.